Tentak.
Tentak. Oysa adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte Hayatın Sesleri başladığı programımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı diliyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri olarak Facebook, Twitter ve Instagram'da da bizleri bulabilir ve ulaşabilirsiniz dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza. Bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Dünya bir hazine köşemizde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı, aynı zamanda UNESCO İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili Doktor Sayın Hilmi Bengi bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Sağ olun.
Ve UNESCO Sektör Uzmanı sevgili Serkan Alyanak da bizlerle birlikte. Merhaba, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün iletişim ve UNESCO diyeceğiz. UNESCO'nun iletişim sektörüne bakacağız. Öncelikle ne zaman, nasıl kuruldu, neydi amacı, biz Türkiye olarak ne zaman dahil olduk acaba?
UNESCO biliyorsunuz Birleşmiş Milletler
eğitim, bilim, kültür organizasyonu. Evet. 90'lı yıllarda UNESCO'nun faaliyet alanına iletişim sektörü de eklendi. Bir anlamda UNESCO'nun sonundaki CO harflerini kültür ve organizasyon yanı sıra komünikasyon olarak da değerlendirebilirsiniz. O çerçevede ele alabiliriz. İletişim alanında ki faaliyetler bilgi ve iletişim sektörü başlığı altında değerlendiriliyor ve bu çerçevede iki program başlatıldı. Birisi iletişim gelişimi için uluslararası program IPDC diyoruz. Diğeri herkes için bilgi programı IFAP diyoruz. Birisi ilk program IPDC programı 2011'de başladı. IFAP ise 2013'te başladı. Hükümetler arası program. Burada çeşitli ülkelerden katılımcılar var. Serkan Bey bunun belki sektör uzmanı olarak o konuda daha evet. iyi bilgi verebilir.
Peki neler yapıldı o program tabii. kapsamında?
Bu iki programın tabii çok net aslında amaçları var. Mesela eğer ki IFAP programına gelirsek, yani herkes için bilgi programına gelirsek, asıl amacı bilginin korunması ve bilginin tüm dünyada ulaşılabilir olması, herkes için ulaşılabilir olması ki bu çok önemli bir husus. Ayrıca tabii ki bir konuya daha da değiniyorlar. Bu da tüm bilgi toplumlarının, yani aslında zaten daha önce de söylediğim şey, yani herkesin bilgiye ulaşmasını sağlamak. Ayrıca bu program dahilinde önemli derecede maddi destekler sağlanıyor. Ne konuda sağlanıyor diye sorarsanız okuryazarlık konusunda, internet erişimi ve kütüphane ve arşivleme konusunda.
Kimler yani sağlıyor bu desteği?
Yani şöyle, UNESCO bu program için belli bir fonu var. Tabii ki çok yani yüksek meblağlar olmasa da gelişmekteki olan ülkelere yardım etmek için bazı gruplar var. Tabii bunlar çok detaylı olduğu için ben basitleştirmeye çalışıyorum. Diğer programımıza gelirsek, yani IPDC, yani iletişim geliştirme programına, orada da iletişim alanındaki dengesizlikleri gidermek asıl amaç. Yani az önce Hilmi hocamın da belirttiği gibi 70'lerle 90'lar arasında bu teknolojinin gelişmesiyle beraber teknolojinin gelişmesiyle beraber çok ciddi dengesizlikler ortaya çıkıyor. Yani kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında. Bu dengesizlikleri biraz olsun gidermek için iletişim alanındaki altyapı geliştirme yardımcı olunuyor. İnsan kaynaklarını geliştirme, kapasite arttırma diye de söyleniyor. Bir de kitle iletişim araçlarının geliştirilmesi. Bu tabii yine gelişmekte olan ülkelere yardım olarak görülebilir. Biraz daha dengesizlikleri gidermek için yapılan bir program diyebiliriz.
Evet. Peki siz neler söyleyeceksiniz sevgili Serkan Alyanağ'ın söyledikleri doğrultusunda? Bu çalışmaların, bu destek çalışmalarının neresindeyiz? Ne kadarını yapabildik? Ne kadarını daha yapabileceğiz?
Şimdi Serkan Bey'in vurguladığı bu iletişimdeki dengesizliklerin giderilmesi noktasında zaten bu programların oluşturulma amacı o. İfade özgürlüğü, gazetecilerin güvenliği teması öne çıkarılıyor. Ve özellikle IFAP programının hedefi bilgiyi ve iletişimi, insanların bilgi edinme ve haber alma haklarını eşit bir şekilde paylaştırabilmek. Bütün dünyada özellikle az gelişmiş ülkelere yönelik bir hedef bilginin ve iletişimin yaygınlaşmasını sağlamak. Bu çerçevede medyanın kalkınmasına UNESCO'nun yaklaşımını bilgi odaklı olarak, bir iletişim odaklı olarak değerlendirebiliriz. Gazetecilik, gazetecilerin güvenliği ve gazetecilerin eğitimi ne de önem veriliyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Anadolu Ajansı ile IPDC arasında bir Suriye'deki göçmenlere yönelik eğitim çalışması başlatıldı. Şu aşamada ne durumdadır bilemiyorum ama böyle bir Türkiye ile ilgili de eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Bu herkes için iletişim platformunun geçen yıl Mayıs ayında Paris'te yapılan toplantısına komitemizin başkanı Deniz Hanım'la birlikte, Serkan Bey'le birlikte katılmıştık. Orada da UNESCO'nun 2030 kalkınma hedefleri var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. İletişim boyutunda neler yapılabilir? Hı hı. Bunlar konuşuldu, tartışıldı.
Peki Türkiye'nin durumu nedir? Sürdürülebilir kalkınma için iletişimde geldiğimiz nokta nedir?
Genel çerçeve itibariyle baktığımız zaman bütün dünyada, özellikle farklı ülkelerde iletişim özgürlüğü, iletişimde etik, estetik, siber uzamda çok dillilik, sosyal medyanın kullanımı, gençlik, engellilik ve iletişim, medya okuryazarlığı, doğru bilgiye erişim konusunda gençlerin bilgilendirmesi, bilgi teknolojileri, bilginin korunması, dijital arşiv, gençlerde radikalleşme ve nefret söylemi, siber suçlar gibi konularda etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman biz oldukça iyi durumdayız. Yani bu andığım, saydığım kategorilere baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle birçok ülkeye göre iyi durumda olduğunu söyleyebilecek noktadayız. Bunu iftiharla ifade ediyoruz. Bilhassa sosyal medya alanındaki gelişmelerde diğer ülkelerle kıyaslandığında medyanın kullanımı, sosyal medyanın kullanımı oldukça önemli. Biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. Hı hı. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Türkiye bir darbe girişimine maruz kalmıştı. Bu darbe girişimi karşısında en etkin mücadeleyi ve darbe girişiminin bastırılmasındaki en etkin rolü iletişim alanına vermek gerekir. Hem konvansiyonel medya itibariyle bu böyle, hem de sosyal medya itibariyle Türkiye bu darbeyi başarmışsa burada iletişimin gücünü önemsemek gerekir.
Evet, bastırmayı başarmışsa gerçekten bu anlamda önemini bir kez daha ortaya koymuş oluyor diyorsunuz. Peki sevgili Serkan Alyanak, bu katıldığınız toplantı çerçevesinde sizin gözlemleriniz nelerdi? Bir sonraki toplantı nerede, ne olacak? Hı hı. Biz de o zamana kadar nasıl bir raporla gideceğiz? Hı hı.
Öncelikle sorduğunuz soru çok zor, onu belirteyim. Toplantı tabii ki UNESCO'nun, yani şöyle açıklayayım daha doğrusu, toplantılar bana göre çok iyi bir seyir izliyor. Nedenini sorarsınız, çünkü her zaman bir konsensüs, yani her zaman her ülkenin onayıyla geçen bir süreç olduğu, hı hı, için ben çok olumlu buluyorum. Gelecek toplantıya hatta biz komite olarak da, komisyon olarak da elimiz çok daha yüklü ve zengin bir şekilde gideceğimize de inanıyorum. Gelecek sefere yine Paris'te her zamanki gibi, zaten belirli aralıklarda yapılan toplantılar. Onun haricinde belki bir şey ekleyebilirsem sizin de müsaadenizle. Yaptığımız etkinlikler boyutuna eğer değinirsek, hı-hı, şöyle bir şey var. Mesela İletişim İhsas Komitesi olarak 2015 yılından itibaren her sene olmak üzere radyo gününü kutlamak için girişimlerde bulunduk. Sizlerle de zaten 13 Şubat'ta da beraberdik.
Birlikteydik, evet.
Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için tekrardan.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Onun haricinde daha farklı girişim, yani etkinlikler de var. Şöyle diyebilirim. Mesela Hilmi Hocam kendisi 8-9 Mart tarihi, 2015 tarihinde Şanlıurfa'da Suriyelilerin göçmen kampını, hı-hı, mesela ziyaret ettiler. Orada durum raporu oluşturuldu ve bunun gibi pek çok etkinlikler var. Onun haricinde diyebileceklerim sanırım bu kadar.
Bu kadar diyorsunuz. Evet, bu kadar. Şimdi radyo günü, buyurun.
Affedersiniz. Bu komitenin çalışmalarına ek olarak mesela hazırladığımız bir herkes için iletişim kitabı var. Önümüzdeki günlerde inşallah baskıya verilecek. Burada iletişim alanında Türkiye'de iletişimin neresindeyiz? Hı hı. Herkes için iletişimin paylaşılması, yaygınlaşılması noktasında hangi durumdayız? Bunları ortaya koyan makalelerden oluşan bir kitap baskı aşamasında.
Ne zaman buluşacak okurlarla?
İnşallah bir iki aya kadar Kültür Bakanlığı'nın da katkılarını burada alacağız inşallah.
Peki iletişim teknolojilerinin öğretmen ve öğrenciler üzerindeki etkilerinden de birazcık söz eder misiniz? Sizin özellikle TOB'daki göreviniz dolayısıyla aynı zamanda İletişim İhtisas Komitesi'nde olmanız dolayısıyla neler söyleyeceksiniz?
Estağfurullah. İletişim zaten bilginin paylaşılması, bilginin iletilmesi. Dolayısıyla söz ettiğiniz gibi eğitimin ayrılmaz bir parçası. Türkiye'de iletişim eğitimi veren birçok fakülte var ve bunlar yaygınlaştırılıyor. Şimdi biraz daha konsept değiştirip sosyal medya içerikli hale getiriliyor. Geçen az evvel sözünü ettiniz radyo günü dolayısıyla bir Deniz Hanım'ın, komite başkanımız Deniz Hanım'ın da önerisiyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerin radyoya olan ilgisi, UNESCO'nun bu sene radyo günü dolayısıyla belirlediği tema radyo sensing temasıydı. Öğrenciler bu tema kapsamında radyo ile ilgili düşüncelerini kısa videolarla paylaştılar. Ve bunlar UNESCO'nun internet sayfasına konuldu. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızın da katıldığı İstanbul Radyosu'nda bir toplantı yapılmıştı. Burada öğrencilerin iletişime gösterdikleri ilgi ve beni çok duygulandırdı. Gerçekten iletişimin bilincine varmış bir yeni nesil geliyor. Biz sosyal medyayı sonradan öğreniyoruz. Onlar doğuştan neredeyse medyayla, iletişimle iç içe bir nesil geliyor.
Evet. Tabii sadece o değil, sürdürülebilir kalkınma için de iletişimin önemini de kavrayarak yetişmeleri bir diğer önem arz eden konu herhalde.
Bu hem enformasyon boyutu itibariyle sürdürülebilir kalkınmada medyanın gelişmesi hem de işin ekonomik tarafı itibariyle de bir yansıması var. Hı hı. Özellikle Türkiye'de medyada bilhassa dizi sektöründeki gelişmeler iletişimin bir maddi yönünü de ortaya çıkardı. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde sadece bir manevi katkıdan öte bir manevi katkının ötesinde bir maddi boyutunun da olduğunu söyleyebilecek noktaya geldik. Türkiye artık iletişimde çok iyi bir durumda, çok iyi bir noktada. Evet. Sadece eskiden tüketen Türkiye, şimdi üreten, iletişim alanında, medya alanında üreten bir konuma noktaya geldi. Dizi sektöründe Amerika'dan sonra ikinci konumdayız, ikinci ülke durumundayız. Bu çok Türkiye açısından çok önemli bir başarı.
Evet, şimdi peki İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında bu doğrultuda bundan sonra neler yapacaksınız acaba?
Şimdi bizim görev süremiz bu Mayıs ayında tamamlanacak. Komisyon 4 yıllık bir görev süresi itibariyle seçiliyor.
Devredecek misiniz görevi?
Yani
yeni, ya da devam edeceksiniz.
Yeni bir yönetim gelecek. O yönetimde biz oluruz olmayız bilmiyorum ama bundan sonraki çalışmalar daha çok UNESCO'nun gerek IPDC çerçevesinde gerek IFAP çerçevesinde belirlediği.
Yani iletişim gelişimi uluslararası programı bir de herkes için bilgi programı.
Herkes için bilgi programı. Her iki program çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri istikametinde bir çalışma yürütülecek. Burada benim düşüncem itibariyle daha çok göçmenlerin eğitimi konusu, göçmenlerin iletişimden yararlanma konusu Türkiye açısından bir önemli hale geldi. Hı hı. Sanıyorum bundan sonraki çalışmalar biraz daha o boyutta devam edecektir.
Evet. Sevgili Serkan, sizin de söyleyecekleriniz varsa alalım ve noktamızı koyalım diyoruz.
Yani Hilmi Hoca'dan sonra konuşmak zor oluyor gerçi ama sanırım yani dediğim gibi biz her sene bunu gerçekten ben kendim de bizzat şahit oluyorum. Her sene gittikçe daha da zengin
bir çalışma içerisinde.
Bir çalışma içerisindeyiz ve hocalarımız da tabii sağ olsunlar hep bize destek oluyorlar. Gelecek toplantıda kendimizden emin bir şekilde gideceğimizi söylemek isterim.
Yine sizi Dünya Bir Hazine köşemizde ağırlayıp gelişmeleri dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle bugün için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Danışmanı Doktor Sayın Hilmi Bengi, aynı zamanda UNESCO İletişim İhtisas Komitesi Başkan Vekili stüdyo konuğumuzdu ve UNESCO sektör uzmanı sevgili Serkan Alyanak da bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun. Ve hayatın seslerinde yeniden müziğe dönüyoruz.
Kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama bak sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama bak sende. Ben de hiç günah yok ama bak sende. Senin de gençliğin elbet solacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine bir insana tek yar olacak. Yine bir insana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok ama bak sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok kabahat sende. Ben de hiç günah yok kabahat sende. Seni görseydim ne de sevseydim. Gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Ne bir gün güldürdüm ne sevindirdim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok baba bak sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Ben de hiç günah yok baba bak sende. Ben de hiç günah yok baba bak sende.
...15.29 başkentte saatlerimiz ve şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. İyi haftalar diliyoruz başkentten, merhaba.
Merhaba, iyi haftalar Nilgün Doruk.
Evet sevgili Yusuf Özkan, konuşacağımız pek çok konu var bugün. İlki kadına tacize hapis cezası ile ilgili. Rotterdam başta olmak üzere büyük şehirlerde kadınların büyük bölümünün tacizden şikayetçi olduğunu biliyoruz ve bununla ilgili hapis cezası önerisi nedir? Bizlerle paylaşır mısınız lütfen?
Evet, çok ciddi bir sorun. Geçen hafta Rotterdam'da yapılan bir araştırma kentteki kadınların %85'inin sokakta tacize uğradığını ortaya koydu. Keza diğer büyük şehirlerde, Amsterdam gibi diğer büyük kentlerde de aynı sorun devam ediyor. Belli bölgelerde kadınlara ve eşcinsellere yönelik taciz çok fazla görülmeye başlandı. Bu nedenle de hükümet ortağı İşçi Partisi geçen hafta parlamentoya bir yasa önerisi sundu. Buna göre sokakta kadınları ya da eşcinselleri takip eden, elde ya da sözde sarkıntılık eden, onları rahatsız edenlerin 3 ay hapis ve ağır para cezasına çarptırılmasını isteyen, içeren bir öneri sundu meclise. Ve birçok partinin de desteğini aldı. Çünkü kadınların ciddi şikayetleri var bu konuda. Eğer yasa meclisten geçerse artık bundan sonra bunu yapanlar ağır cezalarla karşı karşıya gelecekler. Yasa önerisinde ceza yasası kapsamında değil hak ihlali kapsamında değerlendirilecek. Çünkü suçu ispatlamak daha zor hukukken, ancak ihlal daha kolay ve ispatı kolay ve cezalandırması daha kolay olduğu için caydırıcı olabilmesi açısından böyle bir düzenleme yapıldı. Yasayı hazırlayan Fas kökenli milletvekili Ahmet Marşuş özellikle büyük kentlerin bazı bölgelerinde kadınların özgürlüğünün ciddi anlamda kısıtlandığını, ya yalnız başına sokağa çıkamadıklarını ya da giyim kuşamlarını değiştirmek zorunda bu konuda baskı gördüklerini belirtti ve buna kimsenin hakkı olmadığını, bunu ortadan kaldırmak için, bunu caydırıcı hale getirmek için böyle bir yasa önerisi hazırladıklarını söyledi. Şu anda meclis gündeminde 15 Mart'taki seçimlerin ardından yeni parlamentonun bu öneriyi ele alıp oylaması ve böyle büyük olasılıkla da kabul etmesi bekleniyor Nilgün Doruk.
Evet, peki teşekkür ediyoruz. Şimdi Belçika'yı terk eden Türk göçmenlerin sayısında artış olduğu söyleniyor. Bu artışın nedenleri nedir? Bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle neleri? Ayrımcılık tabii ki. Son yıllarda Orta Doğu kökenli terör eylemlerinin Müslümanlarla birlikte anılır olması ülkedeki Avrupa'daki Türklere ve diğer Müslüman göçmenlere yönelik ön yargıyı artırdı. Buna yönelik her gün Batı basınında birbirinden farklı çok sayıda haber yer almakta. Ayrımcılık ilişkin saldırılar, tacizlere ilişkin. İşte bu nedenle Belçika'daki başta Türkler olmak üzere Müslüman göçmenler, yani çoğunluğu Faslı ve Türkler ülkeyi terk ediyorlar. Geçen yıl bir araştırmaya göre, bir iş bulma bürosu araştırmasına göre yüzlerce kişi Fas'a ve Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Bunlarla yapılan röportajlar da yer aldı Belçika medyasında. Bunlardan birisi Ankaralı bir gençti. Belçika'da doğmuş büyümüş, ancak babası Ankaralı ve şu anda Ankara'ya dönüş hazırlığı yapıyor. Belki orada çok rahat olmayacağım buradaki kadar iş bulma konusunda ya da yaşam standartı konusunda. Ancak en azından orada ikinci sınıf insan muamelesi görmeyeceğim, birinci sınıf insan olarak yaşayacağım açıklamasını yaptı. Bu aslında bütün gelişmelerin özeti gibiydi. Çünkü birçok insan, özellikle dediğim gibi son yıllardaki artan İslam karşıtlığı nedeniyle çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Belçika gazetelerinden de morgana konuşan bir başka Türk genci ise, ben ılımlı bir insanım yani ve benim çevremdeki bir sürü insan ılımlı, ancak bu bile yeterli değil. Müslüman olmanız sizin radikalmiş gibi muamele görmenize ya da direkt terörist damgası yemenize neden oluyor. Ben artık bundan sıkıldım, buradan gitmek istiyorum diyor. Sadece ana vatanlarına değil, diğer Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika gibi ülkelere giden özellikle yüksek eğitimli göçmen gençlerin sayısında oldukça artış olduğunu belirtiyor ve bunların bir kısmı değişik ülke deneyimi kazanmak için, ancak büyük bölümü kendi yaşam tarzına müdahale nedeniyle artık rahat edemediği için Belçika'yı terk ettiği belirtiliyor araştırmalara göre Nilgün Doruk.
Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Ve gelelim Hollanda Kralı'yla akşam yemeği yemek için yarış başladı mı?
Evet, 27 Nisan'da Kral William Alexander'ın doğum günü. Kral daha önce 30 Nisan'dı. Kraliçe Beatrix'in doğum tarihi 30 Nisan kral günüydü ancak kraliçe günüydü ancak William Alexander'ın tahta geçmesinin ardından onun doğum günü kral günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu sene 27 Nisan'da kutlanacak ve o gün 50 yaşına basacak Hollanda kralı. Bunun şerefine de 150 Hollandalıyla bir akşam yemeği yiyecek Kraliyet Sarayı'nda. Bunun için sosyal medyadan başvurulu çağrısı yapıldı. Kurayla belirlenecek 150 şanslı isim 27 Nisan günü Hollanda Kralı William Alexander'la akşam yemeğinde bir araya gelecek. Akşam yemeğini kralla birlikte yiyecekler. Aynı zamanda 50 saat boyunca Kraliyet Sarayı halka açık olacak. Ve kralın 50. yaş günü her yıl olduğu gibi bütün ülke çapında şenliklerle, konserlerle kutlanacak. Gerçekten Hollanda'nın en coşkulu günlerinden birisidir. Daha önce dediğim gibi 30 Nisan'da kutlanan Kraliçe Günü, şimdi 27 Nisan'da kutlanan Kral Günü. Ülkenin her köşesinde, her sokağında, mahallesinde o coşkuyu hissetmek mümkün. Bu sene de 50. yıl nedeniyle sanıyorum bu coşku iki katına çıkacak. Daha fazla etkinlikle kutlanacak bir gün doğru.
Evet, o 27 Nisan'da bu coşkuyu yine bizlerle paylaşmanız dileğiyle diyoruz sevgili Yusuf Özkan. Ve teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle başlayan gününüz en güzel şekilde devam etsin. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Taşır yürek, yangını taşır gibi. Her gün alev alev yeniden yanar gibi. Gökyüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir avuç al benden, yüreğine ekle. Son yakarış benden sana, bir tek sana. Yüreğine al beni, en derine sakla. Gecelere sar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla. Gecelere sar yıldızlar. Hasretini taşır yürek, yangını taşır gibi. Her gün alev alev yeniden yanar gibi. Gökyüzüne bakar bazen, yüzünü arar gözler. Sessiz dalar gider, hayaller kurar gibi. Bir avuç al benden, yüreğine ekle. Bu en son yakarış benden sana, bir tek sana. Yüreğine al beni, en derine sakla. Gecelere sar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, ta derine sakla. Gecelere sar beni, yıldızlar ışığım olsun. Yüreğine al beni, en
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Kendimi tamir etmeliyim dedi. Kuru ve kendine bile yabancı gelen bir sesle. Aynadaki aksine baktı. Kendi evinde, kendi aynasının karşısında durduğunu bilmese tanıyamayacaktı. Her zaman özenle taradığı, kiminin hayranlık, kiminin gıptayla baktığı saçları karmakarışıktı. Kısa bir süre öncesine kadar içinde bir ışık yanıyormuşçasına aydınlık teni solgun görünüyor, çukurlaşmış gözaltlarının koyu tonu teninin solukluğunu iyice vurguluyordu. Bu doğal diye mırıldandı buruk bir gülümsemeyle. İçindeki ışık sönmüştü çünkü. O günden beri ne bir sevinç, ne bir umut, ne bir heyecan, hiçbir olumlu duygu hissetmemişti ki. Gerçi o ilk anlardaki hüzün, öfke, acı gibi sancılı duyguları da hissetmiyordu artık. Sadece bir boşluk, bir boş vermişlik. Bütün duygularını uyuşturan bir yalnızlıktan başka bir şey yoktu varlığında. Baştan sona, sondan başa, soldan sağa, sağdan sola, hatta çapraz bile baksan yalnızlık diye düşündü halının desenlerine bakarken. Sonra yine aynaya baktı. Küçümser gibi bir ifadeyle, "Ne o, acıyor musun kendine yoksa?" dedi aynadaki yüz. "Ne münasebet" deyip meydan okudu ona. Aynadaki aksi de aynı meydan okuyan tavırla aynı cümleyi aynı anda söyledi. Ne münasebet. Oysa içinden hak veriyordu aynadaki yüzün az önceki sorusuna. Kendine acıyordu, evet. Çünkü çok sevmişti. Çünkü çok emek vermişti sevgisine. Ve çünkü terk edilmişti. Sevgi, emek verildiği oranda vazgeçilmez, vazgeçilmezliği oranında da sarsıcı olabiliyordu demek. Hayat nasıl da acımasız bir öğretmen diye düşündü. Sevginin vazgeçilmezlik ve sarsıcılık özelliklerini acı bir deneyimle anlatmayı tercih etmişti her nedense. Bu tercihin nedenini de tahmin edebiliyordu aslında. Büyük konuşmuştu ve şimdi bunun bedelini ödüyordu. Sevgiye inanmam demiş ama bütün varlığıyla sevmişti. Ben terk edilmem, terk ederim diye büyüklenmiş ama terk edilmişti. Adam akıllı bir dersi hak etmişti ve şimdi buradaydı işte. Tuhaftı ama bunları düşünmek sanki yavaş yavaş kendine gelmesini sağlamaya başlıyordu. Aceleci hareketlerle saçlarını düzeltmeye çalıştı önce. Günlerdir üzerinden hiç çıkartmadığı eşofmanlarına gözü takılınca vazgeçti bundan. Toparlanma işine üzerine değiştirmekle başlasa daha iyi olacaktı. Hızla kalktı aynanın karşısından, birkaç adım ötedeki gardırobunun önüne geçti ve sanki kendisinden saklanan bir şeyleri ya da bir kaçağı yakalamak istercesine hışımla açtı her iki kanadını da. Askıdaki elbiseleri birer birer alıp inceliyor, ardından da beğenmeyip bir kenara atıyor ve bir sonraki askıya uzanıyordu. Gittikçe hızlanarak, gittikçe hırslanarak. Güzel bir elbise giymek istiyordu. En güzel elbisesini giymek istiyor ama hiçbirini beğenmiyordu. Sonunda durdu. Dolapta kalan birkaç elbiseyle sağa sola savurduğu giysilere şöyle bir göz gezdirdikten sonra önemli bir karar vermiş gibi başını salladı. Alışverişe çıkmalıyım diye düşünürken askıdaki elbiselerden birini hangisi olduğuna hiç bakmadan aldı ve hızla giydi. Saçlarını taramak için aynanın karşısına geçtiği anda öylece kala kaldı. Hiç farkında olmadan onun hediye ettiği elbiseyi seçmişti. Bir an, ama sadece bir an yeniden kabuğuna çekilmek geçti aklından. Başını sertçe iki yana sallayıp kendini mutlaka aksine ikna etmeye çalışırcasına "Hayır," dedi. Hayır, bu sürecin esiri olmaya devam etmeyecekti artık. Ne olmuşsa olmuştu işte. Gitmişti, bitmişti. Biten onunla yaşanan, onunla dolu yıllardı. Onunla dolu. Kim doldurmuştu peki? Kendisi. Öyleyse asıl kaynak tam karşısında duruyordu. Biraz dağılmıştı, sarsılmıştı epeyce. Bunu görebiliyordu. Fakat günün her kararıştan sonra aydınlandığı gibi, güneşin her batıştan sonra doğuşu gibi yeniden toparlanabilirdi. Yeniden ayağa kalkabilirdi. "Kendimi tamir etmeliyim," dedi bir kez daha. Bu kez kuru ve yabancı bir ses değildi duyduğu. Sesindeki kararlı ve kendinden emin tonu tanıdı. Hayatın bütünü içinde küçücük görünse de kendi hayatında önemli bir zaferdi sesine yeniden bu tonu kazandırabilmek. Bu zaferin tadını çıkarmalıydı. Öyle şaşalı bir kutlamayla değil, buna hiç gerek yoktu. Güzel bir şarkı dinleyebilirdi mesela. Radyosunun yanındaki koltuğa oturdu, radyoyu açtı, müzik başladı.
Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılır incin. Çünkü olan yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlık varken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla kırılıp incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum.
Dinlediğimiz bu güzel parçayla bugünkü Hayatın Sesleri'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bizden bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Programı bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Dur. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere sizlere hoşça kalın diyoruz ve başlayan gününüzün en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kuyruğundan boya, üstüne dayanıklı cam.